Ayrım 36.
Yalvarmalarım boşunaydı. Sargon bu kenti Asurlaştırmakta kararlıydı. Sarayda süren kırımın daha kanlısı dışarıda da sürmekteydi. Evler ateşe veriliyor, insanlar boğazlanıyor, kadınlara, kızlara tecavüz ediliyor, tapınaklar yağmalanıyordu. Direnenlerin derisi yüzülüyor, ateşe atılıyor, gözleri çıkarılıyordu. Tanrılarla başa çıkabileceğini sanan ben zavallı, cahil patasana, sindiğim köşeden korkuyla izliyordum halkımın yok edilişini. Tanrılar kibirimin bedelini bana ağır ödettiler. Asurluların katliamı tam 7 gün 7 gece sürdü. 7 gün 7 gece halkımın ağıtlarını, iniltilerini, çığlıklarını dinledim. 7. gün sağ kalanlar, kral kapısının önüne dikilen mızrakların ucuna saplanmış, Pisiris'in ve saray ileri gelenlerinin kesik başlarının önünden geçerek surların dibinde toplandılar. Yaşlısı, genci, kadını, çocuğu, yaralısı, hastası sıraya sokuldu. Önlerinde, arkalarında, yanlarında, yırtıcı köpeklere benzeyen muhafızların eşliğinde Asur'a yürütülmeye başlandı. Bakışlarına, acı sözlerine dayanabileceğimi bilseydim, bu iniltiler içinde gözyaşları dökerek ilerleyen zavallı kafilenin içinde ben de yer almak isterdim. Ama beni bir bilge, bir soylu, becerikli bir devlet adamı olarak tanıyan bu insanların arasına girmeyi göze alamadım. Beni öldürmelerinden korktuğumdan değil, utancımdan. O günden sonra benim için gün ışığı kayboldu. O günden sonra karıma dokunamaz, çocuklarımın yüzüne bakamaz oldum. Soluduğum hava, içtiğim su, yediğim yemek bana zehir oldu. Kıyısında yürüyerek sakinleştiğim Fırat bana düşman kesildi. Üzüntümü almaz, sıkıntımı gidermez oldu. Gün ışığına çıkamaz oldum. Düşüncelerimi yatıştıran tatlı uykular beni bırakıp gitti. Kabuslarla, sayıklamalarla, kötü anılarla dolu geceler yakamı bırakmaz oldu. Ellerim dokunmayı, sesim çınlamayı, dudaklarım gülümsemeyi, gözlerim görmeyi unuttu. Damarlarımda akan yaşam ırmağı ağır ağır kurudu. Ama direndim, ayakta kalmaya, fırtına tanrısının dev ağaçları bir vuruşta yere seren yıldırımlarına yakalanmamaya çalıştım. Çünkü pek de uzun süreceğini sanmadığım alçaklıklarla, ihanetlerle, korkaklıklarla dolu ömrümü, hiç değilse anlamlı bir sonla noktalamak, neden olduğum cinayetleri, yaptıklarımı herkese duyurmak istiyordum. 28. Bölüm. Artık kazıyı durdurmamız gerekir, dedi Teoman. Başka kimsenin duymaması için adeta fısıldarcasına konuşmuştu. Toplantının yapılacağı otelin ağaçsız bahçesinde Esra ile yan yana ilerliyorlardı. Ekiptekilerden 2 metre kadar gerideydiler. Hiçbirimizin can güvenliği yok, diye yineledi Teoman. Artık kimsenin öldürülmesini göze alamayız. Antep'e gelirken onları yolda yakalayan parlak güneşin ışıkları giderek hoyratlaşıyordu. Peki Kemal'in katili ne olacak, dedi Esra. Yüzünde gergin, adeta arkadaşını suçlayan bir ifade vardı. İşlediği cinayetler yanına kar mı kalacak? Kar kalmayacak ama bu bizim işimiz değil. Biz polis değiliz, biz bilim adamıyız. Duraksadı Esra, Teoman'ın gözlerinin içine bakarak, ama öldürülen bizim arkadaşımızdı, dedi. Belki öldüren de bizden biri. Bunu bilemeyiz, dedi Teoman. O da durmuştu. Olayı çözmeye çalışsak eminim elimize yüzümüze bulaştırırız. Belki içimizden birkaçı daha ölür. Bence işi bırakmalıyız. Kazıyı erteleyelim, olsun bitsin. Yapamam, daha değil. Yeniden yürümeye başlamıştı. Peşi sıra sürüklenen Teoman sıkıntıyla iç geçirerek sordu. Peki ne zaman? Bilmiyorum, dedi sertçe. Yüzünde bıkkın bir ifade belirmişti. Bilmiyorum. Artık bu konuyu konuşmak da istemiyorum. Ama konuşmalıyız. Sen bu işi kişisel bir mesele olarak görüyorsun. Sorumluluk duygunu saygıyla karşılıyorum ama bu cinayetler senin kazına yöneltilmiş bir saldırı değil. Katilin asıl hedefi biz değiliz. Kemal de olmaması gereken bir yerde bulunduğu için öldürüldü. Kişisel mesele olarak almıyorum. Ben buradaki herkesi düşünüyorum, diye karşı çıktı Esra ama sesi yumuşamıştı. Teoman'ın doğru söylediğini biliyordu. Kimseyi tehlikeye atmaya hakkı yoktu. Patasana'nın tabletleri tamamlanmıştı. Bu, kazıya ara vermek için bulunmaz bir fırsattı. Hititlerin antik kenti onlara gerektiğinden cömert davranmış, istediklerinden çok daha fazlasını vermişti. Artık durma zamanı gelmişti. Onun yerinde kim olsa kazıya ara verirdi. Teoman'ın da belirttiği gibi onların işi suçluları yakalamak değil, geçmişi aydınlatmaktı. Katili yakalamayı Eşref'e bırakmalıydı. Bunların hepsi doğruydu ama içindeki o dinmek bilmeyen hırsa, o inatçı öfkeye söz geçiremiyordu. Katil onlara meydan okumuştu, aralarından bir can almıştı, bütün yaşamlarını alt üst etmişti. Onun yakalanmamış olmasını, belki de arkalarından cinayetlerini sürdürecek olmasını içine sindiremiyordu. Kazıyı burada kesip başarılı bir bilim insanı gibi üniversiteye gitmeyi bir tür kaçış, bir tür korkaklık olarak görüyordu. Herkesi düşünüyorsan kazıyı durdurmalısın diye ısrar etti Teoman. En doğrusu bu. Otelin kapısına yaklaşmışlardı. Kapıda Joachim ile iki arkadaşı onları bekliyordu. Teoman'ın sorularından kurtulma fırsatını yakalayan Esra, "Toplantıdan sonra konuşuruz." diyerek kapıya yöneldi. Joachim girişteki küçük topluluğun arasında kızıl saçlarıyla hemen seçiliyordu. Esra'nın ağlamaktan şişmiş gözlerini görünce, "Uykusuz musunuz?" diye sordu o aksanlı İngilizcesiyle. "Öyle sayılır," diye geçiştirdi Esra. "Gece biraz çalıştım da." "Bunu yapmamalıydınız. Böyle bir günde güzelliğinize gölge düşürecek şeylerden kaçınmalıydınız." Esra bu sohbetten sıkılmıştı. "Gazeteciler geldi mi?" diye sorarak konuyu değiştirdi. "Hayır, daha çok erken. Uçak ancak havalanmıştır." Sabahın kuru sıcağından kurtulup otelin insanı ferahlatan serin binasına girdiler. Otel görevlilerinin meraklı bakışları altında devasa plastik çiçeklerin arasından geçip kırmızı bir halıyı izleyerek alt kattaki salona ulaştılar. Antep'in simgelerinden biri olan iki yanında yaşlı çınar ağaçlarının sıralandığı Alleben Deresi'ne bakan küçük ama sevimli bir yerdi burası. Konuşmacıların oturacağı ince uzun masa pencerenin yanına kurulmuştu. Gazeteci konuklarını bekleyen 50'ye yakın boş iskemle düzenli sıralar halinde arkaya doğru uzanıyordu. Masanın üzerinde iri puntolarla ünvan ve isimlerin yer aldığı 4 karton levha vardı. Esra'nın isminin yazılı olduğu levha sağdan ikinci sıradaydı. Bir yanında Profesör Krenker, öte yanında ise Timothy yer alacaktı. Bernd ise masanın öteki ucunda duvara yakın bir yerde oturacaktı. Masadaki mikrofonların son kontrollerini yapan otel görevlilerine bakarken, "Umarım konuşurken kendimi kaybedip ağlamaya başlamam," diye düşündü. Gerçi kendini şimdi daha iyi hissediyordu. Göğsünün derinliklerinden yükselip boğazını tıkayan o amansız düğüm çözülmüş gibiydi. Murat'la Teoman'ın işe koyulmuş olduğunu görünce daha da rahatladı. Çoğalttıkları metinlerle Elif'in tab ettiği fotoğrafları büyükçe bir zarfın içinde gazetecilerin oturacağı iskemlelere bırakmaya başlamışlardı. Bernd salonun girişinde yapacağı konuşma metnini göstererek Joachim'e bir şeyler soruyordu. Kemal'in ölümünü, sabahki tatsızlığı unutmuş gibiydi. O sert tartışmadan sonra bir insan nasıl bu kadar rahat olabilirdi? Bu durum Bernd'e duyduğu kuşkuların artmasına yol açtı. Timothy pencerenin önünde durmuş, ilerideki yaşlı çınar ağaçlarına bakıyordu. Onu görünce içinin ısındığını, yüreğinin güven duygusuyla dolduğunu hissetti. Adımları kendiliğinden pencereye yönelmişti ki Elif gözüne çarptı. Arkadaki iskemlelerden birine ilişmiş, çenesi avucunda kara kara düşünüyordu. O her yanından sağlık fışkıran neşeli kız birkaç saat içinde çökmüş, yeryüzünün en umutsuz insanı haline gelivermişti. Esra'nın içi ezildi. Timothy ile konuşmaktan vazgeçerek Elif'in yanına gitti, elini uzatarak, "Gel hadi," dedi içten bir gülümsemeyle. Genç kızın acıyla gölgelenmiş yüzü hareketlendi. "Nereye?" "Gel," diye yineledi Esra elini yakalayıp. Genç kızı adeta peşi sıra sürükleyerek çıkardı salondan. Kapıda duran görevliye tuvaleti sordu. Adam koridorun sonunu işaret etti. Tuvalette kimse yoktu. Elif'in yüzünü ellerinin arasına alarak kızın gözlerinin içine sevgiyle baktı. Şimdi seni yeryüzünün en güzel fotoğrafçısı yapacağız. Seni gören gazeteciler Patasana'nın tabletlerini unutacaklar. Kızın yeşil gözleri sulandı, bedeni sarsılmaya başladı. Benim yüzümden öldü dedi kısılmış bir sesle. Onu bırakmasaydım şu anda sağ olacaktı. Hayır dedi Esra. Genç kızın yanaklarından akmaya başlayan gözyaşlarını eliyle siliyordu. Senin yüzünden ölmedi. Hep o sitem dolu bakışları geliyor gözümün önüne. Kaşlarının altından insanı suçlarcasına bakan gözleri. Bu olayda senin hiçbir suçun yok. Ama o beni suçluyordu. Bana karşı öfke doluyken öldü. Rüyalarıma girecek, beni hiç rahat bırakmayacak. Geçecek Elifçim, geçecek bir tanem, hepsi geçecek. O senin kötülüğünü istemezdi, sen de onunkini istemezdin. İstemezdim, böyle olacağını bilseydim ondan ayrılmazdım. Biliyorum dedi Esra. Kendi gözyaşlarını gizlemek için Elif'e sarılmıştı. Onu teselli ederken aslında kendisini yatıştırmaya çalışıyor, böylece birazcık olsun kaygılarından, kuşkularından, tedirginliklerinden kurtulmuş oluyordu. 25 kişilik gazeteci grubu otele indiğinde salondaki bütün hazırlıklar tamamlanmıştı. Esra'nın yaptığı makyaj sayesinde Elif dünyanın en güzel fotoğrafçısı olmasa da karamsar havasından kurtulmuş, ağırbaşlı bir genç kız görüntüsü kazanmıştı. Gazetecilerle birlikte otele gelen Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şubesi'nin top sakallı, güleç yüzlü başkanı Profesör Krenker, kazı ekibini teker teker kutladı. Bernd'in kıskanç bakışlarını aldırmadan Esra'ya övgüler yağdırdı. Yanındaki gazetecilere, kazının gerçek kahramanı bu genç hanımdır diye açıklama yapmaktan bile çekinmedi. Kemal'i ortalıkta göremeyince neler olduğunu sordu. Bir anlık sıkıntılı bir suskunluğun ardından Timothy, onun hasta olduğunu söyledi. Ne tepki vereceğini bilemediği yaşlı arkeoloğa gerçeği açıklayarak, az sonra başlayacak basın toplantısını tehlikeye atmak istememişti. Bir saat kadar süren çay kahve ikramından sonra konuşmacılarla gazeteciler salondaki yerlerini aldılar ve basın toplantısı başladı. Üç erkeğin arasında oturan Esra patlayan flaşlardan, televizyon kameralarının ışıklarından rahatsız olmuştu. Çevresini saran gazetecilere gözlerini kısarak bakabiliyordu. Teoman, Murat ve Elif masanın sağ yanında, yüzlerinde sevinçlerini gölgeleyen ince bir kederle dikiliyorlardı. Joachim'le iki adamı ise kapıya yakın durmuşlardı. Konuşmaya ilk olarak Profesör Krenker başladı. Gazetecilere buraya kadar geldikleri için teşekkür ettikten sonra, Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün dünyanın belli başlı merkezlerinde kurulmuş 10 şubesinden, 70 yıldır Türkiye'de süren başarılı çalışmalarından söz etti. Çalışmalar sırasında elde edilen arkeolojik keşifleri açıkladı. Patasana tabletlerinin çıkarılmasıyla önemli bir arkeolojik buluntunun daha gerçekleştiğini söyleyerek kısa konuşmasını tamamladı. Ardından Esra söz aldı. Biraz heyecanlı görünüyordu. İlk sözcükler ağzından bölük pörçük çıkmıştı, sesi titriyordu. Ama bunlar konuşmasına içtenlik katıyor, duyduğu heyecan gazetecilere de bulaşıyordu. Antik kentin tarihi hakkında bilgiler verdi. Önünde yazılı metin olduğu halde kafam karışır korkusuyla ona bakmamaya çalışıyordu. Patasana'nın yaşadığı geç Hitit dönemini basit ama ayrıntılı bir konuşmayla anlattı. Sözleri sona ererken gazetecilerin gözlerinin içine bakacak kadar sakinleşmişti. Yüzbaşıyı o anda gördü. Üniformasıyla sivillerin içinde hemen seçiliyordu. Niye geldi ki basın toplantısına diye düşündü Esra. Güya gönlünü alacaktı. Bu sabah ona çok kızmıştı Esra ama bakışları karşılaşınca hafifçe gülümsemekten kendini alamadı. Şimdi konuşan Bernd'ti. Milattan önce 700 yıllarında bölgedeki devletlerin durumunu anlatıyordu. Geç Hititlerin kent krallıkları Urartu, Frigya ve Asur ilişkilerini yer yer sıkıcı olan ama en küçük bir noktayı bile atlamayan akademik bir dille aktardı. O yıllarda halkların birbirine karıştığını, Anadolulu yerel bir kavim olan Hattilerle Hint-Avrupa kökenli olan Hititlerin ilişkilerini, Sami kavimlerinden Aramilerin bölgedeki etkinliklerini, sık sık burnunun üzerine düşen gözlüklerini eliyle geri iterek örneklerle açıkladı. En son Timothy söz aldı. Bernd gibi akademik bir dille başladı konuşmaya. Tabletlerin yaklaşık 2700 yıl önce çivi yazısıyla kil levhalara akatça olarak yazıldığını, 28 adet olduklarını, dayanıklı olmaları için pişirildiğini açıkladı. Yanında getirdiği bir numaralı tableti gazetecilere gösterdi. Onların görüntü ve fotoğraf almasından sonra Patasana tabletlerinin önemini anlatmaya başladı. İşte o anda Amerikalının sesinin yükseldiğini, sözcüklerin kendi içlerinde armoni kazanarak bir şiir gibi, bir ağıt gibi ağzından dökülmeye başladığını fark etti Esra. Sanki tabletleri yazan Patasana değil de kendisiymiş gibi, 2700 yıl önce yaşanılan toplu kıyımı kendi gözleriyle görmüş, askerlerin kılıçları altında can çekişen halkın çığlıklarını kendi kulaklarıyla işitmiş, kentin taş sokaklarına yayılan kan kokusunu duymuş gibi, öfkeyle, korkuyla, tutkuyla, canı yana yana anlatıyordu. Yaralı bir hayvanın öfkeli çığlıklarını andıran bu konuşma, salondaki herkes gibi Esra'yı da etkilemişti. Göz ucuyla meslektaşına baktı. Timothy'nin kızıl bir sakalla örtülü güçlü çenesinin heyecanla titrediğini görünce, ne oluyor bu adama diye düşündü merakla. Belki kimi arkeologlar bu tabletleri bir destan, bir masal sayarak gerçekliği konusunda tartışma açmaya çalışabilir diyordu Amerikalı. Ama tabletleri çeviren kişi olarak şuna yemin edebilirim ki, Patasana bu yazıları aklının ve ruhunun ışığıyla yazmıştır. Aklının ve ruhunun kavradığı gerçekliği bütün içtenliğiyle bu kil tabletlere yansıtmaya çalışmıştır. Size göstermiş olduğumuz bir numaralı tablette şunlar yazıyor. Yazdıklarım arasında gerçeği yansıtmayan bir tek sözcük bile yoktur. Gerçek olmayan sözcüklerimi su kapısındaki duvara Kral Pisiris'i övmek için kazıdım, Frigya Kralı Midas'ı kandırmak için mektuplara döşedim, Urartu Kralı Rusa'nın kafasını karıştırmak için sıraladım, Asur Kralı Sargon'u kışkırtmak için harcadım. Abartılı, süslü, yalan sözcükleri, pohpohlandıkça koltukları kabaran, bu adları büyük, kendileri küçük kralları birbirine düşürmek için kullandım. Senin okuyacağın tabletlere o yalan sözcüklerden bir tanesi bile girmemiştir. Ben ona inanıyorum. Patasana günümüz aydınının öncülerinden biriydi. Çağının sorunlarını en acı biçimde yaşamış olan bu devlet görevlisi, kraldan bağımsız düşünebilmeyi başarmış, katliamlar, toplu kıyımlar, zalimlikler bir daha yaşanmasın diye başından geçenleri gelecek kuşaklara aktarmak istemişti. Hem de en çok kendisini eleştirerek, hem de tanrılara karşı gelerek. Patasana, insanoğlunun içindeki canavarı ilk keşfeden yazarlardan biriydi. Tabletler bizi kendimize karşı uyaran cümlelerle doludur. Bu yüzden Patasana tabletleri çok önemli bir arkeolojik buluntudur. Ama yalnızca arkeoloji için değil, tarih için de, sosyoloji için de, politika için de, etik için de önemlidir, yani insanlık için önemlidir. Timothy sustu, çakmak çakmak yanan kadivemsi kara gözleri, salondakilerin üzerinde dolaştıktan sonra ellerini yana açarak, "Önemlidir," diye ekledi. Ama ne yazık ki hiçbir işe yaramayacaktır. Salondan bir uğultu yükseldi, gazeteciler yanlış mı duyduk diye birbirlerine baktılar. Ekiptekilerse deneyimli arkeoloğun konuşmasını etkili kılmak için bir söz oyunu yapmaya çalıştığını sandılar. Yanlış duymadınız diye gürledi Timothy. Nasıl ki Homeros'un İlyadası, Musa'nın Tevrat'ı, İsa'nın İncil'i, Muhammed'in Kur'an'ı, ve yüzlerce filozofun yazdığı binlerce sayfalık metinler işe yaramadıysa, Patasana'nın tabletleri de insanoğlunun yüreğindeki vahşeti durdurmaya yetmeyecektir. Esra'nın merakı kaygı verici bir şaşkınlığa dönüşmüştü. Gözlerini ondan alamıyordu. Meslektaşında bir olağanüstülük vardı. Boyun damarları şişmiş, yüzü heyecanla gerilmiş, çenesindeki titreme daha da artmıştı, sanki kavga eder gibi konuşuyordu. Hayır, bu onun tanıdığı Timothy değildi. O sağduyulu, ağırbaşlı, Görmüş geçirmiş arkeolog gitmiş, yerine tutkusuna yenilmiş, öfke dolu, duygusal bir adam gelmişti. Krenker ile Bernd de neler olduğunu anlamaya çalışarak Amerikalı arkeoloğa bakıyorlardı. Timothy ise ne arkadaşlarının yadırgayan bakışlarına, ne ardı ardına çakan flaşlara, ne de kendisine çevrilmiş kameralara aldırmadan anlatmayı sürdürüyordu. Bütün bu metinler yazıldıktan sonra insanoğlu vahşetini katlayarak sürdürdü. 20. yüzyıl tarihe vahşet çağı olarak geçecektir. İnsanoğlu tarihin hiçbir döneminde Nazilerin yaptığı soykırımı yaşamamış, Hiroşima'da olduğu gibi bir anda 100 bin kişiyi yok etmemiştir. Konuşmanın içeriğinin değişmesinden rahatsız olan Krenker, önündeki kağıda "Konuyu dağıtıyorsunuz, lütfen toparlayın." diye yazıp Amerikalı arkeoloğun önüne itti. Yazıyı okuyan Timothy, ne yaptığını bilen bir adamın kararlılığıyla Krenker'e döndü. "Dağıtmıyorum," dedi. "Tersine tam da konunun özünü anlatıyorum. Patasana insanın düzeleceğine ilişkin umut taşımasaydı bu tabletleri yazmazdı. İnsanlar dilleri, dinleri, ırkları farklı oldukları için birbirlerini öldürmesinler diye yazdı bunları. Öteki büyük metinler de bunun için yazıldı." Birden salona döndü, sanki karşısında tek bir insan varmış gibi gazeteci topluluğuna sordu. "Ama söyler misiniz ne işe yaradı? Şu anda dünyanın pek çok bölgesinde insanlar toprak için, kar için, pazarları ele geçirmek için, dillerin, dinlerin, ırkların ayrılığını bahane ederek birbirlerini boğazlamıyorlar mı? Dikkat edin, aradan tam 2700 yıl geçmiş. İnsanoğlu toprağın, denizin, gökyüzünün gizini çözmüş ama birbirini öldürmekten vazgeçmemiş. Milyonlarca insanı etkileyen kutsal kitapların yapamadığını Patasana'nın tabletleri mi yapacak? Buna inanacak kadar saf mısınız?" Salonda bir dalgalanma yaşandı, fısıldaşmalar, gülüşmeler oldu. "O halde bizi neden buraya çağırdınız?" diye sordu gazeteci bir kız. "Madem ki Patasana'nın tabletleri hiçbir işe yaramayacaktı, bu kadar insanı İstanbul'dan buraya getirmenin ne anlamı var?" Profesör Krenker açıklamak istedi ama Timothy izin vermedi. "Lütfen profesör, şu anda konuşma hakkı benim. Ben susunca istediğiniz kadar konuşma fırsatına kavuşacaksınız." Sesi öyle buyurgandı ki yaşlı adam daha fazla ısrar etmedi. Timothy gazeteci kıza döndü. "Buraya geldiğiniz için pişman olmayacaksınız küçük hanım," dedi. Yüzünde gizemli bir ifade belirmişti. "Burada bulunan hiçbir gazeteci pişman olmayacak. İstanbul'a sıkı bir haberle döneceksiniz ama biraz sabırlı olmalısınız." İki gazeteci daha soru sormak istedi. Timothy, "Sabır, biraz sabır," diye onları susturduktan sonra konuşmasını kaldığı yerden sürdürdü. Patasana insanın yüreğindeki karanlık bölgeyi hissetmişti. Ama bunu nasıl tanımlayacağını bilmiyordu. Gelecek kuşakların daha iyi olacağı umuduna sarılarak, suçu tanrıların üzerine atarak işin içinden çıkmaya çalıştı. Patasana bir aydındı, birçok saf aydın gibi yazdıklarının insanları etkileyeceğine, onları değiştireceği yanılgısına kapılmıştı. Oysa insanın dinden, bilimden, sanattan, felsefeden etkilenerek olumlu yönde değişmesi içi boş, pembe bir düşten başka bir şey değildir. İnsanı asıl etkileyen ne din, ne sanat, ne bilimdir. İnsanı asıl etkileyen olgu ölümdür.